Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz haftalarda peygamberlerin hayatından, nebiler silsilesinden günümüze hisseler devşirmeye başlamıştık. En son Hazreti Yusuf'un hayatına gelmiştik. Hazreti Yusuf'un dünyaya geldiği zamanda annesinin vefat etmiş olduğunu, küçük kardeşiyle Bünyamin'le beraber bir takım sıkıntılar yaşadıklarını, diğer kardeşlerinin Yusuf'la Bünyamin'i çok fazla kabullenmediğini, dışladığını anlatmıştık. Gerek peygamberi firaset, gerek bazı işaretler ve gerekse yetim kalışları sebebiyle babası Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'u daha fazla himaye ediyordu, daha çok seviyordu. Bu da diğer kardeşler arasında bir takım dedikodulara, kıskançlıklara sebep olmuştu. Bir gün Hazreti Yusuf rüyasında normalden farklı bir rüya görünce bunu babasıyla paylaşmak istedi. Güneşin, ayın ve 11 yıldızın kendisine secde ettiğini söyledi. Babası rüya tabir ilmine vakıf birisiydi. Yusuf'a aman dedi, bunu kardeşlerine söyleme. Bu önemli bir rüya. Olur ya şeytan aranızı bozar ve bir takım sıkıntılar çıkartır. Bunun üzerine Hazreti Yusuf daha çok kabuğuna çekilmişti. Babası da onu daha farklı sevmeye başlamıştı. Fakat şeytan boş durmuyordu. Hazreti Yusuf ve Yakup arasındaki münasebeti izleyen kardeşler bir müddet sonra artık Yusuf'tan kurtulmanın çaresine bakmaya başladılar. Bunun için fırsat kolluyorlardı. Babasının sevgisinin kendilerine kalmalarını, böylece babasının kendileriyle çok daha yakından ilgilenmesini, bu sevginin önündeki en büyük engelin Hazreti Yusuf olduğunu düşünüyorlardı. Şeytan onlara bu düşüncelerini, bu yaptıklarını süslü gösterdi ve kendi aralarında oturdular, ne yapacaklarına karar vermeye başladılar. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Kimisi, bizim kardeşimiz madem bu kadar babamızın yanında önemli, onu öldürelim dedi. Kimisi, uzaklara bir yere atalım, uçurumdan yuvarlayalım dedi. Belki içlerinde en merhametli sayılabilecek kimse ise, kardeşinizin kanını ellerinize bulaştırmayın. Eğer illa bir şey yapmak istiyorsanız onu derin bir kuyunun içine atın, ölüp gitsin orada veya orada eğer hayatta kalırsa da bir kervan alır götürür bizden uzaklara diye bir akıl verdi. Bu maalesef kardeş kılığındaki şeytanlaşmış bu ruhların bulabildiği en merhametli çözümdü. Buraya kadar gelmiştik. Şimdi bu programımıza başlamadan önce gündeme dair de birkaç şey söylemek istiyorum. Şöyle ki, günümüzde İsrail orantısız bir güç kullanarak sinsice büyük bir orduyla bir şehrin, Gazze bölgesinin içine nüfuz etmekte. Kadın, erkek, çoluk, çocuk demeden, hastane, cami ayırt etmeden sivil yerleşim yerlerine büyük bir katliama girişmekte. Bu kullandığı bombalarla, silahlarla adeta bir soykırım görüntüsü vermekte. Şimdi bunu niye söylüyorum? Her birimiz büyük bir sorumluluk içindeyiz. Bu yaşanan olaylarda her birimize düşen bir takım vazifeler var. Allah bu imtihanı, bu ümmetin imtihanını kolay getirsin. Bizi de bu imtihanı yüz akıyla geçenlerden eylesin. Şimdi biz tarihen Hazreti Yakup'un evlatlarının Yusuf Aleyhisselam'a olan kastını anlatırken aslında günümüzde yaşananlarla birebir aynı hadiseleri anlatmış oluyoruz. Çünkü Yakup aleyhisselam, bir diğer ismi İsrail, yani İsrailoğulları, Yahudi diye isimlendirdiğimiz bu millet, İsrailoğulları olarak Yakup aleyhisselamın neslinden gelenler. Ve Hazreti Yakup'un evladı olan 10 evlat, 10 kişi nasıl önce Yusuf'a sonra Bünyamin'e kötü niyetle bakmışlarsa, onların canına kastetmeyi hedeflemişlerse, bugün de yapmış oldukları çok farklı bir şey değil. Filistin bölgesi kendi dünya görüşleri açısından tahrif ettikleri kitap, Tevrat ve Talmud gibi kutsal kabul ettikleri kitaplar açısından arz-ı mev'ud, yani vaat edilmiş topraklar, Allah'ın o bölgeyi kendilerine vaat ettiğini düşünüyorlar ve o bölgeye ulaşmak için o bölgenin sınırlarının içine giren her toprak parçasını ele geçirmek için yapmayacakları şey yok. Yüzyıllar önce nasıl öz kardeşlerine, aynı babadan gelen kardeşlerine kastetmişlerse, bugün de bir insan katliamına, bir millet katliamına dönüşen bir ideolojiyi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Allah onları da ıslah etsin. Ellerindeki gücü, kuvveti kötüye kullanmak yerine hayra, güzelliğe kullanmalarına vesile eylesin. Fakat bu bütün İslam ümmetinin, bütün insanlığın karşı karşıya kaldığı büyük bir sıkıntı, büyük bir imtihan. İnşallah Rabbim burada bize de bir çıkış yolu nasip etsin. Kaldığımız yerden devam edecek olursak, Hazreti Yusuf bu şekilde kardeşleri tarafından öldürülme kastıyla planlar kurulmaya başladığında genç bir çocuktu, yani belki 10-12 yaşlarında birisiydi. Onların art niyetlerini hissedemeyecek kadar masumdu. Kardeşler fırsat kollamaya başladılar. Kendilerince bir tuzak kurdular. Fakat hangi adımları atarak buraya varacaklarını düşünmeye, onun fırsatını kollamaya başladılar. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinin 10. ayet-i kerimesi şöyledir. İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka bir şey yapacaksanız onu bir kuyunun dibine atın da bari geçen kervanlardan biri onu alsın götürsün dedi. Bu teklifi yapan kardeşlerin en büyüklerinden bir tanesi Yahuda idi. Şeytan işte bu şekilde onlara kendi kardeşlerinin canına kastetmeyi, onu öldürmeye kalkmayı güzel gösterdi. Onlara yapmış oldukları bu işi babalarının sevgisine kavuşma sebebiyle yapma gibi bir haklı mazeret, bir gerekçe türetti. Fakat gözlerinden kaçan bir şey vardı ki, babaları bir peygamberdi. Kendileri günah işleyerek, insan öldürerek, kardeşinin canına kastederek böyle bir sevgiye layık olamazlardı. Bunu fark edemediler. Bu insanın kalbinin katılaşmasıyla, günaha dalmasıyla gelinen bir durumdur. İnsan günah işlediği zaman, bunu bir alışkanlık haline getirmeye başladığı zaman, kalbi karardığı, katılaştığı gibi aynı zamanda basireti de bağlanır ve ne yaptığını, nereye varacağını işlerinin göremez olur. Ve beraberce kardeşler Hazreti Yakup'u ziyaret ettiler. Ey babamız dediler, biz geziyoruz, tozuyoruz. Sen Yusuf'u yanından hiç ayırmıyorsun. O dış dünyada neler var bilmiyor. Şu dört duvar arasında, bahçemiz dışında hiçbir şeyden haberi yok. Sen bize müsaade et de biz onu alalım. Şöyle kırlarda, bayırlarda gezelim, tozalım, hep beraber oynayalım. O da çocukluğunu yaşasın. Fakat Hazreti Yakup bir rüya görmüştü. Bu rüyada kendisi bir dağın başındayken oğlu bir sahrada, Hazreti Yusuf bir çöldeydi. birden 10 tane kurt peyda olup Hazreti Yusuf'a hücum etmişler ve Hazreti Yusuf onların arasında kaybolmuştu. Bu rüya sebebiyle Hazreti Yakup büyük bir tedirginlik yaşıyordu. Rüyadan birkaç gün sonra kardeşler 10 kişi olarak gelip babalarından böyle bir müracaatla Hazreti Yusuf istediklerinde Hazreti Yakup büyük bir tedirginlik yaşadı ve ben dedi onu sizin aranızdayken kurtların yemesinden korkarım. Kardeşler daha önce bir kurdun bir insana saldırdığını, onu yediğini, parçaladığını duymamışlardı. Böylece kendi elleriyle hazırladıkları bu planda büyük bir koza sahibi oldular. Kur'an-ı Kerim Hazreti Yusuf kıssasını Yusuf suresinde şöyle anlatır, anlatmaya devam eder. Kardeşler dediler ki, ey babamız, sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun koruyucularıyız. Onun iyiliğini istemekteyiz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin içsin, oynasın. Biz onu mutlaka muhafaza ederiz. Babaları, onu götürmeniz beni hakikaten üzer ve siz farkında olmadan onu bir kurdun yemesinden korkarım, dedi. Burada dikkat edilecek bir ibret, bir hikmet daha var. O da hadis-i şeriflerde bildirilen bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Hazreti Yakup farkında olmadan kardeşlere bir yol göstermişti. Onların nasıl hile yapacaklarına dair ve Hazreti Yusuf onlara teslim ederken dedi ki siz onunla berabersiniz fakat ona kurtlar üşüşebilir, onu parçalayabilir. Kardeşler de kendi bulmacalarında, kendi puzzle'larında, yapbozlarındaki son parçayı da buldular ve babalarına geldiklerinde nasıl feryat edeceklerini, ona nasıl mazeret ileri süreceklerini kendi ellerinde olmadan babaları onlara teslim etmiş oldu. Bu şunu gösteriyor, insan kader icabı pek çok şeyde kendi iradesi dışında karşılaşabilir. Ama bazen insan kaderin tecelli etmesine kendisi de fırsat verir. Düşünmeden veya daha önceden farkında olmadan söylediği sözler bir ağ gibi insanı örer ve insan o sözünün mahkumu haline gelir. İşte Hazreti Yakup da farkında olmadan rüyasında gördüğü ve gerçekleşme ihtimali yüksek olan, çünkü peygamberlerin rüyaları aynı zamanda sadık rüyadır, gerçekleşecek rüyalardır. Bu rüyayı bir manada evlatlarına anlatmış oldu. Onlar da bu rüyadan aldıkları işaretle Hazreti Yusuf'a bir oyun oynamaya karar verdiler. Hep beraber onların yalvarmasına, yakarmasına dayanamayan Hazreti Yusuf hep beraber babasına gitti. Babacığım dedi, biz kardeşlerimle, abilerimle beraber olacağız. Ben de dışarıda gezmek, tozmak istiyorum. Bir yandan kardeşlerin, bir yandan Hazreti Yusuf'un bu şekilde yalvarması peygamber kalbini iyice yumuşattı ve o da çok gönüllü olmamakla beraber Hazreti Yusuf'un kardeşleriyle beraber gitmesine izin verdi. Sonuç itibariyle kaza gelince basiret görmez olur, göz görmez olur ve insanların aldığı tedbirler bir yere kadar tesir eder. Yusuf'un kardeşleri Hazreti Yakup'a biz dediler bu kadar güçlü bir topluluğuz, 10 kişiyiz, biz nasıl olacak da öyle bir kurt sürüsüne karşı duramayacağız. Biz bütün gücümüzle böyle bir saldırıya mukabele ederiz. Senin gönlün rahat olsun, her türlü tehlikeyi bertaraf ederiz, kardeşimizi korumaya muktediriz dediler. Eğer biz bunu yapamazsak yazıklar olsun bize. Ve alttan girip üstten girip babalarını ikna ederek Yusuf'u da yanlarına aldılar. Beraberce uzak bir bölgeye, pikniğe niyetle gittiler. Hazreti Yusuf kardeşleriyle beraber oynuyor, zıplıyor, yiyor, içiyor. Fakat bir müddet sonra o 10 tane kardeş Yusuf'u bir kenara bıraktılar. Kendi aralarında şimdi ne yapacağız diye istişare etmeye başladılar. Üzerindeki gömleği çıkarttılar Hazreti Yusuf'un ve hep birlikte tekme tokat, biraz da eziyet ederek, döverek Hazreti Yusuf'u azarlamaya başladılar. Kime yaklaşsa, hangi abisine sığınsa o da aynı şekilde darbe vuruyordu, azarlıyordu, dövüyordu ve nihayet "Ey babacığım," dedi içten içe, "sana verdikleri sözü ve senin onlara verdiğin nasihati ne çabuk unuttular. Yaptıklarını bir görsen, oğluna yapılan eziyetler bir köle evladına dahi reva görülmez," diyerek adeta feryat etti. Kardeşlerden bir tanesi Rubil ismindeki Hazreti Yusuf'u kaldırıp yere çarptı. Göğsüne hızlıca oturarak onu öldürmeye kalktı. Diğerleri hayır dediler. "Bu kadar fazla, artık onu öldürmeyelim. Daha önce konuştuğumuz gibi onu bir kuyuya atalım." Yusuf suresinin 15. ayet-i kerimesi şöyle. Derken kardeşleri onu alıp götürünce ve kuyunun dibine bırakma konusunda görüş birliğine vardıklarında biz de Yusuf'a şöyle vahyettik. Zamanı gelecek, onların hiç hatırlarına gelmediği bir sırada yaptıkları bu işi kendilerine hatırlatacaksın. Yahuda'nın abilerinin kuyuyu atma teklifine daha önce evet dedikleri gibi o zaman da tamam dediler ve dövmekten vazgeçerek Hazreti Yusuf'u yaka paça tutarak boş bir kuyunun başına kadar getirdiler. Bu kuyu Ürdün civarında Ad kavminin hüküm sürdüğü bir bölgedeydi. Ağzı dar, dibi çok genişti. Nihayet kuyunun başına geldiler. Yusuf o can havliyle abilerinden kimin eline yapışsa, merhamet istese onlar onu yüzüstü bıraktılar. Yapışıp ağlıyor, itilip kakıyorlardı. Nihayet Hazreti Yusuf'u kollarından, ayaklarından tutup hep birlikte kuyudan aşağı attılar. Burada çok kısa bir ara verelim. Kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edeceğiz inşallah. Evet muhterem dinleyicilerimiz, Hazreti Yusuf'un kuyuya atılmasında kalmıştık. Kardeşleri Hazreti Yusuf'u kuyuya atarken sağa sola tutunup hayatta kalmasın diye ellerini bağladılar. Gömleğini çıkartmışlardı. O gömleği de babalarına götürüp göstermek istediler. Bir sağdan soldan buldukları kanla o gömleği kirletip kurtlar parçaladı diye babalarına mazeret ileri süreceklerdi. Hazreti Yusuf gömleğini çıkaran kardeşine, "Ey kardeşim, gömleğimi verin. Ölürsem bana kefen olur, sağ kalırsam da elbisem olur," dediyse de onu geri vermediler. Hazreti Yusuf'u kuyunun yarısına kadar sarkıttıktan sonra düşüp ölsün diye ipini kestiler. Fakat kuyuda su vardı. Hazreti Yusuf suyun içine düştü. Yusuf aleyhisselam kuyunun kenarındaki bir taşın üzerine çıktı, ayağa kalktı. "Belki kardeşlerim merhamet ederler, vicdanları kabarır da beni buradan kurtarırlar," diye onlara seslendi. Fakat onun sesini duyunca, "Bak ölmemiş, şimdi taş atalım da öldürelim," diyerek yerden taş almaya çalışan birkaç kişiye yine Yahuda mani oldu. Kardeşleri Hazreti Yusuf'u kuyuya sarkıttıklarında Allah Teala Cebrail aleyhisselama "Kuluma yetiş," diye emretti. Hazreti Yusuf'un bu şekilde kuyuya atılırken Cebrail'in yetişmesiyle alakalı bir hadis-i şerifte şöyle nakledilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'in kendi ağzından şu rivayeti nakletmektedir. Hazreti Cebrail diyor ki, "Allah bana kuluma yetiş diye 3 kere emretti ve ben bu 3 anda olabildiğince hızlı dünya semasına, dünyaya indim. Bunlardan birincisi İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı zamandı. Mancınıkla fırlatıldığı an Allahu Teala kuluma yetiş dedi. Ben de Hazreti İbrahim'e müracaat ederek onun ateşte karşılaşmadan önce yanına vardım ve bir isteği olup olmadığını, onu ateşten muhafaza etmekle vazifelendirildiğimi söyledim. İkinci kuluma yetiş emrinin verildiği an Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri tarafından kuyuya atıldığı bu andı. Üçüncüsü de yine Uhud Savaşı'nda son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e insanlar hücum ettiği, onu sıkıştırıp öldürmeye kalktığı sırada Allahu Teala kuluma yetiş diye beni vazifelendirdi diyor. Evet, Hazreti Yusuf'un kuyuya bu şekilde yukarıdan atılması esnasında Hazreti Cebrail onu yetişir ve herhangi bir şekilde kuyunun sağ sol taraflarında bulunan taşlara, kayalara çarpmaması, zarar görmemesi, suya düşüp boğulmaması için imdadına yetişir. Onu güvenli bir bölgeye, suyun olmadığı kenardaki bir yüksekliğe çıkartır. Orada bir taşın üstüne oturtur. Hatta kendisine cennet yemeklerinden yedirip içirir. Ardından İbrahim Aleyhisselam'ın gömleğini giydirir. Hasan-ı Basri Kuddisesi Ruh der ki, Yusuf kuyuya atıldığında 12 yaşındaydı. Babası bu hadiseden 40 yıl sonra evladına kavuştu. Yani Hazreti Yusuf 12 yaşındayken 40 yıl üzerine eklersek 52 yaşında babasıyla tekrar görüştü. Kuyu çok korkunç bir yerdi. İçinde çeşitli haşerat, yılan, akrep vesaire vardı. Fakat Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bu haşeratın hepsine yerlerinde kalmalarını emretti. Hazreti Yusuf kuyuya atılmadan önce, kuyuya atıldığı esnada nübüvvetle şereflenen bir peygamberdir. Çocuk yaşta olmasına rağmen Allah onu risaletle, peygamberlikle vazifelendirmişti. Yusuf Aleyhisselam kuyuda Allah'a şöyle iltica etti, şöyle yalvardı. Ey gayip olmayan şahit! Ey uzak olmayan yakın! Ey mağlup olmayan galip! İçimde bulunduğum sıkıntıdan beni ferahlığa çıkar. Bana bir kurtuluş kapısı aç. Bir rivayete göre Hazreti Yusuf kuyuda 3 gün kalmıştı. Bir rivayete göre de 1-2 saat ancak kaldı. Cebrail Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'a kuyuda şu duayı öğretmiş. Ey her türlü sıkıntıyı kaldıran! Ey her duaya icabet eden! Ey her türlü kırıkları saran! Ey her türlü zorluğu kolaylaştıran! Ey her kimsesizin sahibi ve her yalnızın munisi! Ey kendinden başka ilah olmayan Rabbim! Seni tenzih ederim. İçinde bulunduğum şu sıkıntıdan bir ferahlık, bu beladan bir kurtuluş kapısı açmanı senden isterim. İlahi, muhabbetini kalbime öyle bir yerleştir ki ondan sonra hiçbir tasam kalmasın. Orada senden gayrısının zikri bulunmasın. Ey Rabbim, beni muhafaza et. Ey merhametlerin en merhametlisi. Bu şekilde Cebrail'den öğrendiği dualarla Allah'ı zikretmeye, onu tesbih etmeye, ona yalvarıp yakarmaya başlayan Hazreti Yusuf'a Allah yardımcı olacak bir kuvvet, bir grup gönderdi. O kısmı bir sonraki perdeye bırakarak evlatların, kardeşlerin Hazreti Yakup'a gelişini anlatalım. Sabahtan akşama kadar sağda solda eğlenen kardeşler akşama doğru ağlayıp sızlayarak babalarının yanına geldiler. Kur'an-ı Kerim'in diliyle devam edelim. Akşamleyin ağlayarak babalarının yanına dönüp dediler ki, sevgili babamız, biz yarışmak üzere bulunduğumuz yerden ayrılırken Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bıraktık. Bir de döndük ki onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylüyorsak da sen bize inanacak değilsin. Yani suçlular zaman zaman kendi suçlarını örtmek veya yaptıkları cinayetin görüntüsünü değiştirmek, hakimi aldatmak için çeşitli kılıklara girerler. Burada da Hazreti Yusuf'un ağabeyleri babalarının yanına gittiğinde kendi kötülüklerini gizlemek için ağlayıp sızlamışlardı. Ağlayıp sızlama veya duygu istismarı yapma insanları genel olarak etkiler. Fakat işin özüne bakan, adaletle hükmeden, duygularına kapılmadan hüküm veren insanlar işin iç yüzünü hukuk önünde değerlendirirler ve ona göre hükmederler. Bu yüzden hakim olmanın, adaletle hükmetmenin bir gereği de insanın ilk anda görünen zahire bakarak, dış görünüşe, ayak oyunlarına bakarak hükmetmemesi, firasetle olayın ayrıntılarına inmesidir. Burada da Hazreti Yakup evlatlarının ağlamasına itibar etmemiş ve onların delil olarak getirdiği gömleği eline almış, onu incelemişti. Kardeşler Hazreti Yusuf'un gömleğini üzerinden çıkarttıktan sonra bir koyun keserek onun kanını bulamışlar. Fakat ufak bir ayrıntıyı atlamışlardı. Hazreti Yakup gömleği aldı, evirdi, çevirdi. İyice inceledikten sonra bu kurtlar ne kadar merhametli kurtlarmış ki hiçbir diş izi bırakmadan, hiçbir parçalama yapmadan gömleği tertemiz bırakmışlar. Sadece kanını bulaştırmışlar diyerek aslında onların bir kumpas içinde olduklarını, bir hile yapmaya çalıştıklarını fakat ellerine yüzlerine bulaştıklarını anladı. Kur'an-ı Kerim'in diliyle yine devam edersek, Yusuf'un gömleğine sahte kan bulaştırarak getirmişlerdi. Babaları Yakup, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen ümit var olarak güzelce sabretmektir. Sizin bu yaptıklarınız, anlattıklarınız karşısında Allah'tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz, dedi. Yani onlara yalan söylediklerini, aslında olan biten şeyin anlattıkları gibi olmadığını hissettirdi. Fakat onları kınayacak, azarlayacak, hakaret edecek veya cezalandıracak bir yola girmedi. Çünkü böyle bir yol o kardeşleri şeytanın eline tamamen teslim etmek olacaktı. Allah'tan daha çok uzaklaşmalarına sebep olacaktı. Zamana yayarak, sabırla, firasetle bu işin çözülmesini istedi. Gün gelecek onlar da vicdan azabıyla belki yaptıkları işin kötülüğünü anlayacaklardı. Eğer babası o günahlarının üzerine gitmiş olsaydı belki onlar evi terk edecekler veya başka hatalar yapmaya başlayacaklardı. Fakat nebevi metot, peygamber metodu, eğitim metodu onları günahlarıyla baş başa bıraktı. Fakat vicdanen Allah'a karşı sorumlu olmaları, onun önünde pişman olmaları için de durumlarını anladığını belli etti. Kendisi açısından da o işareti almıştı. Yani Hazreti Yusuf'un ileride büyük bir peygamber olacağını, etrafındaki insanların ona saygı göstereceğini anlamıştı. Dolayısıyla onun yaşadığını da fark etmişti. Bir zarar veremediklerini de anlamıştı. Fakat o günün ne zaman geleceğini, ne zaman evladına kavuşacağını, onun o güzel günlerini, insanların önünde saygı göstereceği günleri ne zaman göreceğini bilemiyordu. Bunun için de her şeyin sahibi olan, kaderin yaratıcısı olan, insanların gönüllerine, hadiselere hükmeden en büyük idareciye işi havale etti. Şimdi dedi bana düşen sabrı cemil, şikayet etmeden, sızlanmadan Allah'a sabretmektir. Bu hal, sabr-ı cemil, Hazreti Yakup'un büyük bir hasretidir. İnsan bazen öyle belalarla, öyle sıkıntılarla karşılaşır ki, insanın gücünü aşar. Artık omuzları taşıyamayacak, ayakları yürüyemeyecek hale gelir. Böyle hallerde bile İnsan her şeyi bilen, her şeyin sahibi, merhametler merhametlisi olan Allah'a işleri havale etmeye, kadere razı olmaya ve sabrı cemil göstermeye muvaffak olursa o imtihanı geçmiş demektir. Çünkü hiçbir sıkıntı ilelebet devam etmez. Aynı şekilde hiçbir güzellik sonsuza kadar devam etmez. Hayat zikzaklarla doludur. Bazen iyi günler, bazen kötü günler gelir. İyi günlerde insan şükretmeyi bilir, bilmesi gerekir. Kötü günler gelince de sabrı bilmesi gerekir. Sabrın gözetileceği, gösterileceği en mühim an da ilk defa belayla karşılaşıldığı andır. Burada Hazreti Yakup evlatlarından kötü haberi alır almaz ilk tavrı sabr-ı cemildir. Bu Allah'tandır, biz Allah'a teslim olmuşuz demektir. Eğer o an isyan edip herhangi bir farklı yola gitmiş olsaydı, Allah'a isyanvari şeyler söylemiş olsaydı, daha sonra mecburen göstereceği, elinden hiçbir şey gelmeden göstereceği sabır bir işe yaramazdı. Bu yüzden insanın her an karşısına çıkabilecek olağanüstü olaylara, kötülüklere karşı da teyakkuz içinde bulunması, olağanüstü hadiselerde boş bulunmaması gerekiyor. İlk sözler, ilk ağızdan çıkan sözler çok önemlidir. Burada da Hazreti Yakup bu sabrı ilk anda karşılaştığı bu musibet anında dile getirmiş oluyor. Diğer taraftan Hazreti Yakup belki de kendi hatasını da bir nebze anlamıştır. Çünkü gerek evlatları içinde ona farklı bir muamele göstermesi sebebiyle bir baba aczi, bir baba kusuru ortaya koymuş olduğu gibi bir peygamber olarak da yapmaması gereken bir başka şeyi yapmıştı. O da Allah dışındaki bir varlığa, bu evladı da olsa, bir peygamber de olsa, gereğinden daha fazla itibar gösterme, sevgi gösterme suçuydu. Bu belki bizim için ufak bir suç sayılabilir ama Allah'la görüşen, ondan vahiy alan bir peygamber için bu basit bir suç kabul edilemez. Eğer Hazreti Yakup'un gönlünde Hazreti Yusuf'un sevgisi gereğinden fazla bir noktaya gelmemiş olsaydı, Allah Hazreti Yusuf'u babasından ayırarak uzun müddet gurbete atmazdı. O yüzden daha önceki programlarımızda da söylediğimiz gibi insanın kalbindeki sevgiyi kontrol etmesi, burada hiçbir mahluka, hiçbir varlığa, Allah'ın yarattığı hiçbir canlıya veya eşyaya olan sevgiyi aşırı derecede ileri götürmemesi gerekir. Yoksa Allah bu örnekte olduğu gibi ya sevdiği şeyle seven kimseyi birbirinden ayırır, araya bir gurbet, bir ayrılık koyar veya başka örneklerde olduğu gibi o sevdiğine bir takım eksiklikler, kusurlar ortaya çıkartır. Böylece onun gözündeki itibarını, sevgisini düşürür. Çünkü sevilmeye layık, en şiddetli sevilmeye layık tek varlık Allah Teala'dır. Ve Allah Teala'ya olan sevgi şerik, ortak kabul etmez. Diğer taraftan müminler ayet-i kerimede de geçtiği üzere sevgi olarak en yüksek sevgiyi, en şiddetli sevgiyi Allah'a gösterirler. Eğer bir peygambere bile olsa Allah sevgisinden daha ziyade bir sevgi göstermeye kalkarsak, tıpkı Hristiyanların kendi peygamberleri Hazreti İsa'ya gösterdikleri gibi, o zaman Allah yolundan yine sapmış, yine dalalete uğramış oluruz. O yüzden peygamber de olsa herkesi ona gereken sevgi kadar sevmeliyiz. Aşırıya gittiğimiz her oranda o sevgiyle imtihan edilmeye, o sevgi yüzünden kendimizin veya muhatabımızın zarar görmesine yol açmış oluruz. İşte Hazreti Yakup'un burada sabrı cemil göstermesinin belki de bir sebebi, kendi içindeki frenleyemediği bu sevginin Allah tarafından adeta yontulduğunu hissetmesidir. Fakat yine de bu sevgi tamamen yok olmamış. 40 yıl bir baba evladından haber almadan ayrı kaldığı halde bu sevgiyi canlı tutmuştur. Bu da aslında diğer insanlara bir ibrettir, örnektir. Hayatın farklı safhalarında insanlar çok çeşitli şeylerle imtihan olmaktadırlar. Günümüzde maalesef çeşitli sebeplerle birçok anne baba evladını kaybetmektedir. Bazen evlat kendisi kaçmaktadır, evi terk etmektedir. Huzur bulamadığından veya dışarıda daha cazip bir imkan bulduğundan. Bazen kötü niyetli insanlar o evladı kullanmak, çalıştırmak için o evlada yönelmekte, kaçırmakta, işte yaralamakta vesaire, dilendirmekte, başka türlü kötülükler yapmaktadır. Bu da evladını kaybeden anne babalara bir ibret örneğidir. Sonuçta bizim o evladı kaybedişimiz, bizim için gayb olan, nerede olduğunu bilmediğimiz bir husus olsa da Allah tarafından bilinmeyen bir şey değildir. Allah bizim o musibete sabrettiğimiz ölçüde bize de ecrini verecektir. Burada Hazreti Yakup açısından işin daha vahim olan kısmı, evlatları kendi evladına kastetmektedir. Yani bir tarafta kaybolan evladıdır ama bir tarafta kötülüğü işleyen de evladıdır. Bu bir baba için çifte eziyettir adeta. Bu şunu da gösteriyor. Bir baba peygamber de olsa, veli de olsa her çocuğunu aynı şekilde eğitemez. Hani halk arasında bir tabir vardır. Alimden zalim, zalimden alim çıkar hesabı. Allah-u Teala ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkartır. Bazen çok faziletli insanlardan bir imtihan icabı, çok zalim, çok kötü insanlar doğabileceği gibi, bazen de günahkar bir aileden çok salih, çok iyi bir insan dünyaya gelebilir. O halde insanların üzerine düşen vazifeyi yaptıktan sonra sorumluluğu düşer. Yani bir baba evlatlarını güzel yetiştirmek için veya anne elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra sonucu Allah'a havale etmelidir. İyi bir babanın veya iyi bir annenin salih bir evladı olduğunda bunu ben yetiştirdim diye övünmemesi, kötü bir evlat doğduğunda veya yetiştiğinde de bundan çok fazla aşırı derecede üzülmemesi gerekir. Burada bize düşen netice almak değil, o neticeye ulaşmak için sorumluluklarımızı yerine getirip getirmediğimizdir. Netice itibariyle çok fazla övünmek de, çok fazla dövünmek de makul değildir. Biz sadece bir kul olarak, bir anne baba olarak evladımızı kendi şartlarımız, kendi standartlarımızda en iyi şekilde yetiştirmeye çalışmakla mükellefiz. Gücümüz nereye kadar yetiyorsa bundan sorumluyuz. Fakat netice insanlar her şeyi etkileme gücüne sahiptir. Her şeyi değiştirme gücüne sahip değildir. Allah-u Teala ne malzeme vermişse bize evlat olarak, biz sadece onun üzerinde ufak rötuşlar yapabiliriz. O malzemeyi komple değiştiremeyiz. Bakır bir maden verilmişse bize onu altına çeviremeyiz. Altın bir maden verilmişse onu da bakıra dönüştüremeyiz. Fakat o madenden ne ürettiğimiz, nasıl bir heykel ortaya çıkardığımız, işte bu bize sorulacaktır. Bunda da anne baba tek başına her şeye kadir değildir yine. Çevre, akraba, doğdukları şartlar, yaşadığımız ortam, o çocuğun çevresi, okulu, arkadaşları vesaire tesir eden her faktör devreye girer. Bu manada dört dörtlük bir eğitim, %100 her şeyini insanların tayin ettiği, şekillendirdiği bir eğitim söz konusu değildir. Her şeyin ötesinde insan nefis taşıyan, şeytana muhatap olan varlıktır. Siz ne kadar iyi bir çevre oluşturursanız da onun iç duyguları, düşünceleri, potansiyeli ortaya çıkacaktır. Aynı Hazreti Yakup'un evlatlarında olduğu gibi şeytan onlara bir yol bularak ulaşmış, onların kalplerine fısıltılar, vesveseler bırakmış ve netice itibariyle onları büyük bir günaha sürüklemiştir. Biz sadece üzerimize düşen vazifeyi yapıp neticeyi de Allah'a havale etmekle sorumluyuz. Evet, programımızın sonuna geldik. İnşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere gelecek hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Rabbim bayrama mutlu şekilde ulaşan salih ve sadık kulları arasına bizleri de dahil eylesin.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.